Ayrım 17.
Ama sanırım onun ağzı senin kulağın için değil. Sonra Esna ile görüştüm. William'le konuşmamızı ona anlatmadım. Gariptir. Gülsüm'den de pek az bahsetmiştim Esna'ya. Mesleki sırları ortaya dökmeme ilkesinden değil. İlginç bulduğum görüşmeleri ona aktarırdım ara sıra. Ama ara sıra ve kısaca. Demek herkese daha çok kendi kişisel sorunlarımı açıyordum. Demek bu da benim tarzımdı. Demek insan kırkına da yaklaşsa kendinde yeni bir şeyler keşfedebiliyordu. Kişisel sorunlarımı açmadığım her seferinde ise Esna'nın çenesi benimkini bastırıyordu. Şimdi onun pek sevdiği Torbor kafede olmak vardı. Burası da güzeldi ama anlaşılan doğayı aman aman da sevmiyordum. Bir de yalnızlığı. Ben pubları kafelerden daha çok tutarım ama Torbor hakikaten müthiştir. Gelen gideni kafadır bir kere. İşletenler samimidir fakat labale değildir. Yıpranmış demir ve ağacın, fazlasız dingin ışığın, duvarda asılı antika mandolinin, raftaki kum saatinin mekanı. O sandalyelerde, masalarda ne kuşakların oturduğunu, ne sıkı insanların kahve içip bir şeyler okuduğunu, ne yoğun titreşimli hikayelerin geçtiğini hissetmek. En çok da işte bunu duyumsatan eski havasını tutardım. Esna B noktadan yeni dönmüştü. Birkaç günlüğüne gitmişti memlekete. Yine annesinin sorunlarını çözmek için. Annesinin sağlık sorunu, annesinin ev sahibiyle sorunu, elbette avuç avuç harcama. Ablası hep Alfa'daydı oysaki. Abisi Alfa'da değildi ama 3 saatlik mesafedeydi. İkisi de paraya para demez. Esna'nın yaşam düzeyini sürünme olarak kabul ederlerdi. Ama bir sorun çıkınca yine Esna X'ye'den yetişir ve hallederdi. Toplumdaki temel çelişkinin emek sermaye çelişkisi değil, uyanık tiplerle saf tipler arasındaki çelişki olduğuna inanmak üzereydim. Alanlar ile verenler arasında. Evet, birinci de vardı ama farklı bir düzlemde. Öbürü de en az ilki kadar belirleyiciydi. Esna B noktadan her dönüşünde sinir küpüne dönerdi. Bunun için gittiği yerlerde mecburen sesini dinlediği, bakışlarını kaçırmaya çalışsa da ara sıra gözüne takılan televizyon programları yeterdi. Ama anlattıklarına göre yetinmemişti edilgin rastlantılarla. Dolmuş kuyruğunda yine kavga ettiğini söylüyordu. Sırayı bozmaya çalışan bir kadınla. Postanedeki macerasını anlatıyordu. Bir yere acele telefon etmesi gerekiyormuş. Postaneye gitmiş, kabine girmiş, alıcıyı kaldırmış, kartını sokmuş. Kulaklıktan şöyle bir kibar bayan sesi duymuş. Sayın obinimiz, borcunuzu ödemediğinizden dolayı hattınız kesilmiştir. Zaman zaman çok karamsar görünür Esna. Çoğu zamansa umutlu ve şendir. Fakat ana yurdumuza ilişkin yargıları hiç değişmezdi. Belki burada kalmasının nedeniydi o ruh durumu. Belki de sonucuydu. Ülkeye dönse adam gibi hiçbir şey yapamayacağı düşüncesini içinde güçlü tutmaya çalışırdı. Orada hiçbir güzel şey yapılamaz. O halde burada kalmak her bakımdan doğru. Kimi olumluluklarını benden fazla takdir etse de genelde B noktadaki her şeyi küçümser, boş ve umarsız bulurdu. Burada kalmanın daha işlevsel olduğuna iddia ederdi. Ne için işlevsel peki? Politik işlevsellik mi? Hayır. İnsanlığa yarar mı? O da değil. Fakat böyle kavramların anlamsız kavramlar olduklarını söylerdi kimi zaman. O halde, o haldesi falan yoktu işin. Hakikaten, örneğin neydi şu insanlığa yarar? İnsanlık kimdi? Kıra çıkar bu insan dediklerimiz, bir kuzu görür, öper okşar, çocuklarını elletir, bak yavrum ne cicime diyerek güya sevgi yayar çevresine, yine biner arabasına, az ileride kuzu tandır yer. Gözlerimi kapattım. Holiday müziği yine nefisti. Rahatla dedim kendime. Bütün sorunlarını unut. Zaten çok uzaktasın şimdi onlardan. Yalnızsın. Sıcak arabanın içinde. Önünde okyanus. Ama ona da bakman gerekmez. Yalnızca müziğin sesi. Bir de belli belirsiz rüzgar uğultusu. Rahatlamıştım gerçekten. Billy şarkısını bitirdi. Şimdi saksofon inliyordu tek başına. Sonra o da sustu. Bir kapı sesi. Araba kapısı. Yana az öteye baktım. Park etmiş araçtan iki kişi inmişti. Biri sakallı, iri yarı, öbürü zayıf. Zayıf olan pek E noktaya benzemiyordu. Dolu olabilirdi. Yavaş adımlarla korkuluğa yaklaştı. gözlerimle izledim. Çok şık giyinmişti. Benden yana bakmıyordu. İri olanı kaybettim. Arabamın arkasındaydı şimdi galiba. Dikiz aynasından da görünmüyordu. Sağ yanımda bir ses. Yanımdaydı. Bir şey diyordu. Uğultudan anlaşılmıyordu dediği. Düğmeye bastım. Cam aralandı. Ateşiniz varsa rica etsem lütfen. Gordon'un çakmağını uzattım. Sigarasını yaktı. Teşekkür etti. Kapadım yine camı. Hesan'ın başına B noktaya gitmeden önce ilginç bir şey gelmişti. Bana göre komikti. Ona göre hiç değil. Eski pub'un üst katında tanıştığı gizemli komünarla tekrar karşılaştığını söyledi. Rastlaşma diyordu ama kendi arayıp bulmuştu besbelli. İşin sonunda bir bokluk çıkacağını ta başından tahmin etmiştim. Bir yere gidip oturduk dedi. Adamın seçtiği yer hiç de tekin değilmiş. Fahişelerin müşteri bekledikleri kulüpler gibi bir yer. Ortalıkta pek az insan. Hesna işkillenmiş. İşkillenmeye ne gerek var? Daha birinci dakikada sarkmış herif. Hem de pek kaba biçimde. Ne kadar kaba biçimde olduğunu sormadım. Biraz romantik davransa Hesna o denli kızmazdı komplimanlarına. Hatta hoşuna bile gidebilirdi. Öyle düşünüyorum. O denli derken kastettiğim de hemen orada o an rezalet çıkarması. Herkesin içinde rezalet çıkarmaktan hiç çekinmez bizimki. Adam çok şaşırmış. Ne olmuş, devrimciler aşk yapamaz mı diye söyleniyormuş boyuna. Herifi elinden zor almışlar. Bahsettiği P nokta kadını da gördüm dün. Görüşmelerden sıkılmış kahvemi alıp bahçeye inmiştim. Hava biraz açmıştı. Bahçede rahat oturulabilecek son günleri değerlendirmeliydim. Dinlenme salonu zaten çok kalabalıktı. İyi ki çıkmışım. Hesna oradaydı. Yanında da o P nokta kadın. Tahta banka yanlarına oturdum. Hesna beni tanıştırdı. Adı Nadia. Feminizm konusunu tartışıyorlardı. Daha doğrusu kadınların gördüğü baskılardan yakınıyorlardı da karşılarında bir erkek görünce iş feminizme kaydı. P nokta kadın da her ağzın açışında Hesna'ya hak veriyordu. Canım, hem kendini neredeyse gönüllü olarak bu derece ezdir hem de feministlik tasla. Bu ne perhis, bu ne lahana turşusu. Kadınları anlamak gerçekten mümkün değildi. P nokta aksanıyla garip bir E noktaca konuşuyordu. Basit ve komik. Hoşuma gitti. Çok doğal, temel bir güzelliği vardı. O da hoşuma gitti. Konuşmasıyla yüzü büyük bir uyum içindeydi. Sarışınlığıma bakmayın. E noktaca konuştuğuma da. Ben buralardan değilim diyordu. Biraz cahil ve aptal gibi bir yüzdü. Ama ne cahillikten kaynaklanıyordu o ifade, ne aptallıktan. Başka P noktalıları da bilirdim. Kültürlerinin verdiği bir anlamdı bu. Bana değişik gelir. Hoşuma giderdi. Hem çok yırtık, hem çok çekingen, utangaç oluşları. Ben de sanki P nokta insanı uzmanıydım. Ahkam kesip duruyordum kendi kendime. Hepsi 4-5 kişi tanımıştım, o kadar. Neyse, onun için bir şeyler yapmak istedim. Bir iyiliğim dokunsun. Ne yapabilirdim ki? Soğuk bir şey içmek istemez misiniz diye sordum. Burada yokmuş ki diye karşılık verdi. Evet ama karşıki marketten sizin için alabilirim dedim. Hesna pis pis sırıttı. Ama kadın azıcık çekinerek de olsa bir kola içmenin fena olmayacağını söyledi. Hemen gittim getirdim. Çok olağan bir şey yapmışım gibi basitçe teşekkür etti. Aldı kolasını içti. 5 dakika kalmadı, gitti sonra. Oğlunu evde yalnız bırakmışmış. Leyla ile yeniden barıştık. Önceki akşam da ev arkadaşıyla tanıştım. Ne zamandır merak ediyordum. Bir kafede buluştuk. Katedralin altındakinde. Torbordan sonra en sevdiğim odur. Leyla ve arkadaşının karınları açmış. Bir şeyler söylediler. Ben kahveye devam. Aslında o kafenin soğuk, sıcak yiyecekleri bayağı lezzetlidir. Ama benim iştahım her geçen gün daha da kapanıyordu. İçki olmasa zayıflayacaktım enikonu. Leyla da kilolu değildir fakat korkunç yer. İlk partiyi 5 dakikada götürdüler. Yenilerini söylediler. Ben onlarla dalga geçmeye çalışıyordum. Yemek yemek bayanlara hiç yakışıyor mu? Hele çok yemek. Hele iştahlı yemek. Bir kız için akıl almayacak şey diyordum. Güzel kadınlar umuma açık yerlerde ağızlarına hiçbir şey koymamalı. Biz güzel değiliz. Üstelik kadın değiliz. Erkeğiz diyorlardı. Daha da yiyorlardı. Daha da vahşice. Leyla'nın arkadaşı espriden anlayan candan bir kızdı. Tanıştıkları çok olmuyordu ama şeytan kulağına kurşun şimdilik aralarından su sızmıyordu. Bizimki daha önce söz etmemiş ama yaptığım işle ilgili birkaç şey anlatınca Kız esasen psikolog olduğumu anladı. Leyla da amma kötümdü ha. Bunu öğrenince benden hemen randevu istedi kız. İşte bizim meslekten biriyle karşılaşılınca başlayan klasik geyik muhabbeti. Ben zaten kafayı yemiş durumdayım. Bir doktor arıyordum. Deli olduğumu hemen anladınız değil mi? Bu minval üzerine. Sorunları çokmuş. Erkek arkadaşından ayrılmış. Böyle durumlarda yaptığım gibi işi espriye vurup geçiştirmeye, unutturmaya çalıştım. Nafileydi. Benimle muhakkak görüşmek istediğini yineledi. Ücreti neyse fazlasını verilmiş. Şu günlerde cebi çok para görüyormuş. Elindekini sağa sola çarçur etme. Fazla gelen fazla gider dediysem de dinlemedi. Yaşam hikayesini anlatmaya başladı. Ailesi Güney noktadaydı. Okuldan mezun olduktan sonra orada burada çalıştığını, doğru dürüst bir iş bulamadığını söyledi. 3 ay önce bir sigorta şirketine girmiş. Yaptığı işle öğreniminin pek az ilgisi varmış. Mimarmış aslında. Fakat yeni mesleğinin parası çok iyiymiş. Aynı bizim ülke diye düşündüm. İnsan aynı insan olduktan sonra çok geçmeyecek. Her yer birbirine tıpatıp benzeyecek. Mafyacı tipli 2 adam arabalarına bindiler, gittiler. Bir ara ciddi ciddi beni izlediklerini düşünmüştüm. Ben de geri geri aldım arabayı, yola çıktım. Kızın tarif ettiği kalıntıya gitmekten vazgeçtim. Canım arabadan inmek istemiyordu. TV'ye yeni bir kaset koydum ve yolların tadını çıkarmaya koyuldum. Evet, Leyla ile barışmıştık. İyiydi bu, mutlu olmalıydım. Akşam X'ye dönüp dönmeyeceğimiz belli değildi. Onu Lucy'nin ve Gordon'un keyifleri belirleyecekti. Dönsek de geç dönerdik artık. Bu durumda Leyla'yı yarın sabah arardım. Acele etmiyordum hiçbir şey için. Geceki olaydan sonra imkanım olsa birkaç hafta X'ye dışında kalırdım. 18. Bölüm. Aklımı Gülsüm'ün rüyalarıyla bozmuştum. Ben de garip garip şeyler görmeye başlamıştım. Hele sabah beni uykumdan uyandıran bayağı film gibi bir şeydi. Terlemiştim. Dışarıda hava aydınlanmak üzereydi. Kalbimin çarpıntısını yatıştırmak için kalktım. Yüzümü yıkadım. Sonra kahve suyu koydum ısıtıcıya. Arka bahçeme çıktım. Bahçe güzeldi ama hava soğuktu. İçeri döndüm. O saatte herkes uykudaydı daha. Aklıma gelen tüm arkadaşlarım, tanıdıklarım. Son günlerde Bayan Lüsü yüzünden iyice politikleşmiştim. Orta yaşa merdiven dayadığım sıralarda bu kadarını çekemezdim. Şüphesiz rüyada ondandı. Sabaha karşı karamsarlığı rüyanın da etkisiyle hala devam ediyordu. Üstüme hırkamı giydim. Kahvemi koydum, yine döndüm bahçeye. İksiyenin havasını soludum ağaççığımın altında. Bu havayı günün her saatinde, bu şehrin seslerini geldiğim günden beri pek severdim. Bir ayaklanma ordusundaymışım, orta çağda. Galiba şeyhin ordusu. Hatta şeyhin özel koruma birliğindenmişim. Şeyh sanırım bizzat savaşa katılmamıştı ama rüyamda açık arazide, savaş bölgesindeydik. Baştan B noktada olduğumu sanıyordum. Meğer E noktadaymışım. Üstümde E nokta stili bir zırh vardı. Geçenlerde seyrettiğim Orta Çağ filminin kanlı sahnelerinin etkisi olsa gerekti. Bir de Lucy'ye bizim Orta Çağ komünisti şeyhi anlatmıştım. Onların arasına B noktadaki fakültemden bir arkadaş da katılmıştı. Felaket ilginç bir tip. Sadece yüzünü vermişti rüyama. Çünkü ona Gordon diyordum. Gordon'du hakikaten. Hatta yanında sevgilisini de getirmişti. Liman işçisinin kızını. Galiba işçi de müritlerin arasındaydı. Gordon 2'de bir zırhını çıkarıp kızla sevişiyordu. Şeyh de görüyordu durumu, ses etmiyordu. Özgürlükçü adamdı ne de olsa. Bir tek ben rahatsız oluyordum bundan. Başkalarının umurunda değildi. Taburelerimden birini bahçede unutmuşum. İyi de olmuş. Çöktüm tabureye. Eski arkadaşımı yıllar sonra rüya sayesinde hatırlamıştım. Pek çok eski tanıdığım varlığını bile unutmuş olduğumu ayrımsadım. Nusret'in varlığını. Bir grup arkadaş o gece çok içmiştik. Aralarında Nusret de vardı. Taksi tuttuk, eve gidiyoruz. İkide bir kapıyı açıyor, ben iniyorum diyor. Güçlükle tutuyoruz. Sonunda kazasız belasız eve varabildik. Herif tutturdu. Geri döneceğiz, sabaha kadar eğleneceğiz. Zorlukla içeri attık. Sızıncaya kadar başında bekleyeceğiz artık. Sızmadı. Bu kez iyice yüzünü yıkattık. Koyu bir kahve içirdik. Tamam dedi sonunda. Ben kendime geldim. Bir tuvalete gideyim sonra yatarım. Gitti tuvalete. 5 dakika oldu. 10 dakika oldu gelmez. Kapıyı omuzlayıp açtık. Ne görelim? Bizimki üçüncü katın tuvalet penceresinden yarıya kadar sarkmış kaçmaya çalışıyor. Aldık içeri. Yer misin, yemez misin? Yarım saat. Bahçe ve kahve çok iyi gelmişti. Ama içimdeki huzursuzluk hafiflese de devam ediyordu. Rüyanın son görüntülerinden olsa gerekti. Karşıdan sultanın askerleri geliyordu. Sayıları bizimkinin en az üç misliydi. Öleceğiz ama teslim olmayacağız dedik. Ben demedim, başka biri dedi. Biz de ona uyduk. Hiç ölmek istemiyordum. Hiç de gözü pek değildim ama teslim olmak ölmekten beterdi. Atlar üstünde metal yığınlarından oluşan iki kütle büyük bir çatırdıyla birbiri içine girdi. Karşımda iri kıyım sakallı bir asker gördüm. Bu da garanti köktenci İslamcıların etkisiyle oluşmuş bir tipti. Adam kocaman baltasını salladı salladı. Elim kolum uyuşmuştu. Dehşet ve çaresizlikten parmağımı bile oynatacak gücüm yoktu. Balta tüm hızıyla göğsüme indi. Göğsümün benim göğsüm olmaktan çıktığını, yüzümün yerdeki otlara gömüldüğünü hatırlıyorum en son. O anda uyanmışım. Yok hayır, ben yerde yatarken şeyhi yakalamış götürüyorlardı. Şeyh gülümsüyordu. Olacakları önceden bilenlerin gülümseyişi. Onu götürenler arasında Gülsüm'ü gördüm. Üstünde siyah mini etek vardı, yayaydı. Demek o bir hainmiş diye düşünmüştüm. Demek hainmiş. Evime giren adamın ya da adamların da payı vardı şüphesiz huzursuzluğumda. Silah ruhsatı almak için resmi başvuruda bulunmuştum. Biraz gecikebilirdi. Bizim vatandaşlar sana bir tabanca buluruz demişlerdi. O da elime geçmemişti henüz. Gelse ayrı bir dertti. Yasal ayrı dertli, yasal olmayanı ayrıca dert. Aklıma Bayan Isabel geldi. Akşam yatarken de onu düşünmüştüm. Güzel kadındı. Ama içi güzel değildi. Bana selam bile vermiyordu artık. Ancak çok yüz yüze gelirsek yarın bir baş sallayış. Karıya onca şeyi öğreten sanki ben değildim. Önce bir E-nokta sevgilisi vardı. Bir kez kuruma gelmişti, görmüştüm. Üst tabakadan küçük dağları ben yarattım diyen bir tip. Bayan Isabel gibi insani, belki de politik, iddialar taşıyan bir kadının öyle bir adamdan ne beklentisi olabilirdi? Zulme uğrayanların yaşamını filmlerde bile görmeye katlanamayacak bir burjuva aristokrattan. Sonra odamı bıraktı. Ya da bırakmadı, nereden bileyim. Bizim parlak yöneticilerden birine yapıştı. Herifin odasından çıkmaz oldu. İşin garibi büyük patronla da arası iyiydi. Büyük patron harbi kadındır. Gösterişli şıllıklardan, erkek avcılarından hoşlanmaz. Her neyse, derdim miydi bu benim? En çok 5 dakika düşünmeye değerdi böylesi konular. 5 dakikalık hükmüm var kadın, dedim içimden. İşte o kadar, işte o kadar. Ortalık aydınlanmıştı. Ben yine üşümüştüm, içeri geçtim. Son aylarda canım kahvaltı yapmak bile istemiyordu. Depresyonda olur bu, bir de alkoliklerde. Ne depresyondaydım ne de alkoliktim. Sporu bırakmıştım. Herhalde ondandı. İdmanı artık kesin olarak başlamalıydım. Böyle çok çabuk yoruluyordum. Yatağa oturdum. Dizime battaniyeyi çektim, bir sigara yaktım. Her gün bir iki derken bu yaştan sonra sigaraya mı başlayacaktım ne? Leyla'nın arkadaşıyla buluşmuştum. Yine aynı kafede. Güzel mekanlara gitmek lazımdı. Bir kez daha anlamıştım. İyi bir mekanda insanın dünyası değişiyordu. Çöplükte yaşayıp mutlu olmak kolay mı? Leyla'nın arkadaşı Emily. Emily'yi ilk görüşte haydi çirkin bulmuştum. İkinci görüşümde güzel bile denilebilecek kadar farklı göründü. Hatta 10 dakika sonra onunla yatmanın nasıl bir şey olacağını bile düşündüm. Birkaç yıl öncesinde biraz seçiciydim. Fantezilerimde bile. Gördüğü her kadınla yatmayı düşünenleri hiç anlayamazdım. Sapıklık gibi bir şeydi bu. Fakat ben de onlara yaklaşmıştım. Hiçbir zaman onlar gibi olamazdım ama değiştiğim kesindi. Hala bazılarının güzel bulduğunu ben itici bulurdum ama eskisi gibi değildim. Abazanlıktan değildi. Yaşlanmaktan mıydı acaba? Hayır, belki de bazı günlere, bazı dönemlere özgü bir şeydi. Ne bilecektim ben? Aklıma bürosunda görüştüğü her kadının ardından ben bunun ne istediğini biliyorum ama diyen bir B nokta psikolog gelmişti. Akrabamdı hıyar. Kendimden biraz utandım. İnsan önce karnının doymasını bekliyordu. Sonra bir dam altı, bir yatak. Ondan sonra bir erkek ya da kadın. Sonra toplumca sevilmek, sayılmak. Bunların hiçbiri bir kez doyurulunca ömür boyu tatmin edilecek şeyler değildi. Üstelik her birinde nicelik sorunu, nitelik sorunu bulunuyordu. İnsanın kendini gerçekleştirmesi ya da kendini aşması tüm bu beklentiler doyurulduktan sonra ulaşılabilecek bir aşamaydı. Öyle diyordu bir kuramcı. Olmayacak şey. Kendini aşan tüm beklentileri doyurulmadan da aşıyordu. Öyle bir sorunu olmayan ise her beklentisi doyurulsa da tatmin olmuyordu. Bu kız yıllarca aramış. Sonunda bol paralı bir iş bulmuştu. Bu kez de erkek arkadaşını yitirmişti. Ne olacak? Bir başkasını bulursun. O zaman da ayrı sorun çıkar. Kalıcı bir ilişki, yani evlilik düşünmüyor musun diye sordum. Düşünmüyordu. İnsana sürekli bağlı kalacak bir erkek bulmak giderek zorlaşıyor. Öyle dedi. Böyle birini hadi buldunuz. Bu kez de siz onu aldatmamak zorunda kalacaksınız. Aile, çocuk büyütme, pazar gezileri, boğucu şeyler. Fakat problemi evlenmemekle de çözemiyordu. Fiziksel tatmin açısından bir sorunu yokmuş. Aslında kimseyle yatmadan yıllarca idare edebileceğini düşünüyormuş ama manevi bir destek arıyormuş. Her zaman bir erkekten beğenilmek istiyormuş. Beğendiğini hissettiren birini ya da birkaçını. Fiziksel tatmin ikinci plandaymış.